Ayrım 12, Bölüm 9, Sayfa 150. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi. 7 Ağustos 1918'de Suriye'ye tayin edilen ya da daha yerinde bir ifadeyle sürgüne gönderilen Mustafa Kemal görev verimini alır almaz yola çıktı. Aç ve sefil mültecilerle kaynayan İstanbul'dan ayrılıp Anadolu'yu boydan boya kat edeceği uzun yolculuğuna başladı. Yüksek Anadolu platosu genç erkek nüfusunu yitirmişti ve yol boyunca karşılaşılan görüntüler hiç de iç açıcı değildi. Harabeye dönmüş tren istasyonlarında, trenin durduğu neredeyse terk edilmiş kasaba ve köylerde yalnızca yaşlı insanlar, kadın ve çocuklar görülebiliyordu. İmparatorluk çökerken yeni padişah giderek İttihat ve Terakki'nin, özellikle de Enver Paşa'nın nüfuzu altına giriyordu. Yaptığı yolculuk Mustafa Kemal'in hoşlanacağı bir olay değildi. Ancak bu yolculuk ona Suriye'ye vardığında karşılaşacağı kaos ortamına hazırlanması şansını verdi. Osmanlı birliklerinin çökmesiyle birlikte etraf hasta, yaralı, aç askerlerle dolmuştu. Birliklerin yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Von Falkenhayn bir başka yere sevk edilmiş, komutanlık en azından Mustafa Kemal'in bir stratejist olarak sahip olduğu yeteneğe değer veren Liman von Sanders'e verilmişti. İnsana tam bir karamsarlık veren genel tabloda Mustafa Kemal'e teselli verecek bir diğer şey eski arkadaşlarından bazılarının da Suriye'de olmasıydı. İsmet ve Ali Fuat komutan olduğu 7. Ordu'da tümen komutanları olarak görev yapıyorlardı. Aç ve sefil mültecilerle kaynayan İstanbul'dan ayrılıp Anadolu'yu boydan boya kat edeceği uzun yolculuğuna başladı. Yüksek Anadolu platosu genç erkek nüfusunu yitirmişti ve yol boyunca karşılaşılan görüntüler hiç de iç açıcı değildi. Harabeye dönmüş tren istasyonlarında, trenin durduğu neredeyse terk edilmiş kasaba ve köylerde yalnızca yaşlı insanlar, kadın ve çocuklar görülebiliyordu. İmparatorluk çökerken yeni padişah giderek İttihat ve Terakki'nin, özellikle de Enver Paşa'nın nüfuzu altına giriyordu. Yaptığı yolculuk Mustafa Kemal'in hoşlanacağı bir olay değildi. Ancak bu yolculuk ona Suriye'ye vardığında karşılaşacağı kaos ortamına hazırlanma şansı verdi. Osmanlı birliklerinin çökmesiyle birlikte etraf hasta, yaralı, aç askerlerle dolmuştu. Birliklerin yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Von Falkenhayn bir başka yere sevk edilmiş, komutanlık en azından Mustafa Kemal'in bir stratejist olarak sahip olduğu yeteneğe değer veren Liman von Sanders'e verilmişti. İnsana tam bir karamsarlık veren genel tabloda Mustafa Kemal'e teselli verecek bir diğer şey eski arkadaşlarından bazılarının da Suriye'de olmasıydı. İsmet ve Ali Fuat komutanı olduğu 7. Ordu'da tümen komutanları olarak görev yapıyorlardı. Türk mevzilerinde yaptığı üstün körü bir gezinti bile Mustafa Kemal'in yaklaşan muharebenin şimdiden yitirilmiş olduğunu düşünmesine yetti. Yapabileceği en iyi şey olabildiğince çok sayıda Türk askerinin sağ kalmasını sağlamaktı. Mustafa Kemal'in ve Türk askerlerinin karşısında asker sayısı bakımından 1'e 2 üstün durumda olan General Sir Edmund Allenby'nin askerleri vardı. Buna ek olarak Allenby'nin ezici bir süvari avantajı vardı. General Allenby, Türklerin tamamen yoksun olduğu hava desteğine de sahipti. Askeri üstünlüğünden cesaret alan General Allenby, karşısında bulunan 3 Osmanlı ordusunu, (4., 7. ve 8. ordular, bütünüyle yok edecek nihai saldırı için basit bir plan hazırlamıştı. Buna göre piyadelerle düşmana cepheden saldırıya geçilecek, bu arada atlı birlikler düşmanın geri çekilme yollarını kesmek için arkadan hücum edeceklerdi. İlk yarma hareketi kıyı boyunca 8. Ordu'ya karşı yapılacaktı. İngilizler zekice bir yanıltmacaya da başvuruyorlardı. Türklere asıl saldırının içten yapılacağı izlenimini vermek için Ürdün Nehri üzerine köprüler inşa edilecekti. Allenby'nin bu aldatma girişimi, Hintli bir süvarinin İngiliz birliklerinden kaçıp Türklere sığınmasıyla büyük ölçüde suya düştü. Bu kişi İngiliz saldırısının yeri ve zamanı konusunda Türklere bilgi verdi. Ancak onun içtenliğine inanan yalnızca Mustafa Kemal oldu. Böbrek rahatsızlığı yüzünden yatağa düşmüştü. Yatağından doğrularak İsmet ve Ali Fuat'a 19 Eylül'deki, yani ertesi sabah, muhtemel bir saldırıya karşı hazır olunması için emir verdi. Mustafa Kemal'in ordusunu alarma geçirmesinin hemen ardından İngiliz bombardımanı başladı. Çok geçmeden gerçek saldırının Hintli askerin söylediği gibi kıyı boyunca 8. Ordu'ya karşı yapıldığı açığa çıktı. Hazırlıksız yakalanan 8. Ordu kısa sürede bozguna uğradı. Savaş planına göre Allenby'nin atlı birlikleri doğuya doğru yönelerek Türklerin geri çekilme yolunu kesecek ve onları arkadan kuşatacaklardı. Mustafa Kemal'in komutasındaki 7. Ordu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunu gören Mustafa Kemal'in tek umudu Ürdün'e geçmekti. Ordusuna nehir doğrultusunda geri çekilme emri verdi. Hava akınlarında ağır kayıplar veren Arap isyanına katılma kaygısı içindeki yerel Arap nüfusun saldırılarından zarar gören 7. Ordu'nun ayakta kalan askerlerinin Ürdün'e geçmesini sağlayabilecek tek şey Mustafa Kemal'in askerlerine de aşılamış olduğu kararlılıktı. Birliğine destekçilik görevi verilmiş İsmet de Ali Fuat'ın yaptığı gibi Ürdün'e geçmeyi başardı. Bunu Şam istikametinde genel bir geri çekilme hareketi izledi. 30 Eylül'de Mustafa Kemal 7. Ordu'dan geri kalan birlikleri Şam'ın güneyindeki Kişve'de bir araya topladı. Bu esnada Liman von Sanders ona 7. Ordu komutanlığını 4. Ordu'ya devretmesini, kendisinin elde kalan birliklerden bir savaş gücü oluşturmaya çalıştığı Rayak'a doğru ilerlemesini emretti. Suriye cephesi hızla çökmekteydi. Mustafa Kemal Rayak'a doğru yola çıkarken Şam, Lawrence ve Emir Faysal'ın kuvvetlerinin eline geçti. Rayak'ta yalnızca darmadağın olmuş birlikler vardı. Komutanların görevlerini bırakıp kuzeye doğru kaçtıkları yolunda bir sürü söylenti vardı. İnisiyatifi kendi eline alan Mustafa Kemal, İsmet ve Ali Fuat'a kuzeye doğru geri çekilmelerine emri verdi. Liman von Sanders ile bağ kuran Mustafa Kemal, birlik komutanları ile tartıştıktan sonra onları tüm kuvvetleri geri çekip Suriye'nin güneybatı köşesindeki Halep'te toplanmayı öngören planına ikna etti. 4. 7. ve 8. ordular şimdi emirleri Mustafa Kemal'den alacaklardı. Bu, padişah kendisini yeniden Suriye'ye tayin ettiği zaman kendisi tarafından önerilen ama kabul edilmeyen teklifti. Şimdi Mustafa Kemal'e daha önce istemiş olduğu verilmiş oluyordu ama artık çok geçti. Suriye İngilizlerin eline düşmenin eşiğindeydi. Kuvvetlerini Halep'te toplayan Mustafa Kemal, birliklerin yeniden örgütlenmesi işini İsmet ve Ali Fuat'a bıraktı ve tüm enerjisini bölgenin savunma planları üzerinde yoğunlaştırdı. Böbrek sancısı yine ona sıkıntı vermeye başladı. Tedavisi komuta merkezi haline getirdiği Ermeni hastanesinde yapıldı. Liman von Sanders savaş alanının komutasını Mustafa Kemal'e bırakarak Suriye'den çekildi. İngiliz zırhlı birlikleri Mustafa Kemal'i şehri bırakıp tepelerde mevzilenmeye zorlamak üzere Halep'i sıkıştırmaya başladılar. Arkalarındaki tepe ve dağların Türklerin ana vatanı Anadolu ile İmparatorluğun Arap eyaletleri arasındaki doğal sınırı oluşturduğu düşünülürse, gerçekte Mustafa Kemal'in şimdi üzerinde savaştığı topraklar Türk topraklarıydı. İstanbul'da Harbiye Nezareti'nin hizmetine girmek üzere geri çağrılmış olan İsmet, arkasında Mustafa Kemal'i yakın dostu Ali Fuat'la baş başa bırakarak cepheden ayrıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnızca Suriye'yi yitirmekle kalmayıp aynı zamanda bir barış anlaşması talep etmek zorunda kalacağının farkında olan Mustafa Kemal, kafasından geçen düşünceleri Ali Fuat'a da açtı. Mustafa Kemal'e göre bu yıkıntıların arasından imparatorluğun üzerinde Türklerin yaşadığı toprakları içine alan yeni bir ulus doğabilirdi. Dipnot 61. Ali Fuat Cebesoy, Kurtuluş Savaşı anılarını bir kitap haline kaleme aldı. Bakınız Cebesoy 1953. Mustafa Kemal ve askerleri düşmanla önemli son çarpışmalarını 25 ve 26 Ekim günlerinde yaptılar. Halep'in kuzeyinin birkaç kilometre ötesine kadar gelen İngiliz ordusunu ilerlemesine ara vermek zorunda bıraktılar. 30 Ekim'de Osmanlı ve İngiliz temsilciler arasında birkaç gün kadar önce başlamış müzakereler Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlandı. Dipnot 62. Rauf Orbay, Osmanlıların imzaladıkları bu ateşkes anlaşmasında Türk delegasyonunun başındaki kişiydi. Mustafa Kemal ateşkes emrini Halep tepelerinde İngiliz ileri harekatına direnirken aldı. 4 yılı bulan bir muharebe sürecinden sonra Mustafa Kemal'in sicili onun Osmanlı ordusunun tek bir yenilgi bile görmeyen yegane muharebe komutanı olduğunu gösteriyordu. Savaşta yenilgi yüzü görmemiş olan Mustafa Kemal, barış zamanında karşı karşıya bulunulan sorunları çözmek zorunda kalacak, yeni hükümette yüksek düzeyde bir göreve getirileceğinin beklentisi içindeydi. Gönlünden harbiye nazırlığı geçiyordu. Bunun tek nedeni bu görev için en donanımlı kişinin kendisi olduğunu düşünmesi değildi. Bunun daha önemli olan bir diğer nedeni, böylece Enver Paşa'nın yerini alacak oluşuydu. Son derece akla yakın gerçeklere dayanarak böyle bir atamanın sabırsızlığını yaşıyordu. Eski komutanı ve arkadaşı İzzet Paşa, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından 2 hafta önce sadrazamlığa nasip bulunmuştu. Bir süre sonra İttihat ve Terakki'nin üçlü yönetimini oluşturan Talat, Enver ve Cemal, bir Alman gemisiyle Karadeniz üzerinden Osmanlı İmparatorluğundan kaçtılar. Yeni kabinede Mustafa Kemal'i tanıyan ve onu takdir eden kişiler de yer alıyordu. Osmanlı donanmasına komuta eden ve imparatorluğun bir diğer gerçek kahramanı olan Rauf Orbay, Mustafa Kemal'in askeri ataşe olarak Sofya'dayken emri altında çalıştığı dönemin Sofya Büyükelçisi Fethi de bunlar arasındaydı. Bütün olumlu işaretlere karşın Mustafa Kemal Harbiye Nazırı olarak tayin olunmadı. İzzet Paşa Mustafa Kemal'i kabine dışında bıraktı ve ona gelecekte kendisiyle çalışmayı çok arzu ettiğini söyledi. Savaş Bakanlığını kendi elinde tutan İzzet Paşa, İsmet'i müsteşarı olarak İstanbul'a çağırmıştı. Mustafa Kemal, Almanya'ya dönmüş olan Liman von Sanders'in yerine güneydeki tüm Türk birliklerinin komutanlığına getirildi. Mustafa Kemal, ülkeden ayrılan Alman subaylar için verilen veda partisinde, bir Alman subayın yaptığı ve savaşın kendileri için bitmiş olduğu anlamına gelen konuşmaya karşılık olarak, anlaşma devletlerine karşı savaşın sona ermiş olabileceğini, ancak Türkler için bağımsızlık savaşının henüz yeni başlıyor olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal'in bu iddialı açıklaması yalnızca onun görkemlilik duygusu ya da gösteriş eğilimiyle açıklanamaz. Mustafa Kemal gözlerini geleceğe dikmiş birkaç kişiden biriydi. Gerilla güçleri olarak hareket edecek küçük gruplara silah dağıtmaya yönelik girişimleri ve Anadolu'nun güney sınırında sağlam bir savunma hattı oluşturmak üzere kendi komutasındaki askerleri örgütlemek için gösterdiği çabalar, onun Türk ana vatanının yabancı güçlerin işgaline uğrayacağını önceden görmüş olduğuna işaret eder. Mondros Ateşkes Anlaşması metninin yayımlanması, Mustafa Kemal'in bu faaliyetlerini yoğunlaştırmasına yol açtı. İzzet Paşa'ya çektiği bir dizi protesto telgrafında, anlaşmanın çeşitli maddelerinin içerdiği belirsizliğin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye soktuğunu ifade ediyordu. Anlaşma Suriye'deki bütün Türk askerlerinin tahliye edilmesini öngörüyordu. Suriye nerelerden oluşuyor diye soruyordu Mustafa Kemal. Halep'in arkasındaki tepeler onun kuzey sınırını mı teşkil ediyordu ya da Suriye İskenderun limanını da kapsıyor muydu? Mustafa Kemal, yabancı devletlerin daha fazla taviz koparmak için ileri sürdükleri taleplere karşı hükümetin kararlı bir tavır sergilemesini sağlama çabasındaydı. Açık ve samimi kanaatim şudur ki, dedi mütarekenin yanlış anlaşılıp yorumlanmasını önleyecek tedbirleri almadan ordularımızı dağıtır ve İngilizlerin her dediğine boyun eğersek onların haris emellerini hiçbir şekilde set çekmemiz mümkün olmayacaktır. Parantez Kinross 1965 sayfa 153. Yanı sıra sadrazama kararlı bir tutum sergilenmemesi halinde anlaşma devletlerinin kısa bir süre sonra heyeti vükelayı da kendileri seçer hale geleceğinden endişe duyduğunu iletiyordu. Telgraf üstüne telgraf çeken Mustafa Kemal, İzzet Paşa ile liman şehri İskenderun'un elde tutulması konusunda sıkı bir ağız dalaşına girdi. Yaralı askerlerini tahliye etmek ve gerekli ihtiyaç maddelerini nakletmek için İngilizlerin İskenderun limanını ve Halep'e giden yolu kullanabilecekleri konusunda sözlü bir anlaşma vardı. Mustafa Kemal buna Osmanlı Devleti'ne bırakılmış bir parçacık egemenliğe yönelik her saldırıya olduğu gibi karşı çıkıyordu. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumun güçlüğünü kabul ettiğini belirterek İzzet Paşa'yı kararlı bir tutum almaya sevk etme çabasındaydı. Ne kadar zayıf ve güçsüz olduğumuzu çok iyi biliyorum. Ama buna rağmen devletimizin kabul etmek zorunda olduğu fedakarlıkların bir sınırı olması gerektiğine inanmaktayım. Parantez Kinross, 1965, sayfa 155. Diğer insanların resme kendi gözleriyle bakmasını sağlamaya yönelik pek çok girişimi gibi Mustafa Kemal'in bu çabası da sonuçsuz kaldı. İngilizlerin amansız baskısı altında bulunan İzzet Paşa, Mustafa Kemal'in Suriye sınırına ilişkin Türk süngüleri tarafından fiili olarak savunulan bir bölge şeklinde tarifini kabul edemezdi. 7 Kasım'da Mustafa Kemal'e Yıldırım Ordusu'nun ve 7. Ordu Komutanlığı'nın feshedildiğini bildirdi. Bu, Mustafa Kemal'in ordusuz bir general durumuna düşmesi anlamına geliyordu. İzzet Paşa ayrıca ona İstanbul'a geri dönmesini emretti. Alışılmışın dışında bir adım atarak İzzet Paşa'nın emirlerine itaat eden Mustafa Kemal, 13 Kasım günü İstanbul'un Anadolu yakasındaki merkez istasyonu olan Haydarpaşa'ya vardı. Onun İstanbul'a gelişi İngiliz ve Anlaşma Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Boğaz içine doğru yol aldığı güne rastladı. Bu durum karşısında öfkelenen Mustafa Kemal yaverine şunu söyledi: "Geldikleri gibi giderler." Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 331. Kinross 1965 sayfa 159. Şehrin diğer bölgelerinde, özellikle de Avrupa yakasındaki Beyoğlu semtinde, caddelerde karşılaştığı görüntüler onun bu ruh halini daha da derinleştirmekten başka bir etki yaratmadı. Yunanlar Türkleri inciten bir tavırla caddelerde kendi bayraklarını dalgalandırıyorlardı. Hırsızlar sokakları işgal etmişlerdi ve şehir karanlığa gömülmüştü. Türk parasının pek bir geçerliliği yoktu. En temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde bile büyük sıkıntı çekiliyordu. İstanbul'daki yaşam karamsarlık vericiydi. Beyaz bir at üzerinde muzaffer bir tavırla şehre giren Fransız generali François Desperey, tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u Bizanslılardan aldığında yapmış olduğu gibi atının yularını salıvermişti. General Desperey bu tavırla simgesel olarak Türklerin şehir üzerindeki egemenlik hakkını reddetmiş oluyordu. Fransız, İngiliz ve İtalyan askeri personeli sel gibi Osmanlı başkentine aktığı halde siyasal ve idari kontrol hala Osmanlı hükümetinde olduğu için bunların şehirdeki varlığı resmi bir işgal olarak algılanmıyordu. Ne var ki yabancı devlet temsilcilerinin muzaffer bir eda ile şehirde boy göstermeleri Mustafa Kemal'i özellikle rahatsız ediyordu. Tekrar Pera Palas Oteli'ne yerleşen Mustafa Kemal, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde sadrazamla görüşmek istedi. Zihni öylesine meşguldü ki yakında bir yerde, şehrin mütevazi bir semtinde oturan annesini ziyaret etmeye gitmeye bile vakti yoktu. Siyasal durum son derece karışıktı. İttihat ve Terakki'nin üçlü yönetimini oluşturan üç paşa ülkeden kaçmıştı. İzzet Paşa, saraya yönelik hoşnutsuzluğu bastırmak üzere Osmanlı'nın yenilgisi için günah keçileri bulunmasını isteyen padişahtan gelen muazzam bir baskı altında bulunuyordu. Padişah, İzzet Paşa kabinesinin üç üyesini kafasına takmıştı ve bunların istifa etmelerini istiyordu. Dipnot 63. Osmanlı Devleti'nin idari yapısı konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız Shaw 1976 1. cilt sayfa 22-27. İzzet Paşa bunu padişahın devlet işlerine anayasaya aykırı düşen bir müdahalesi olarak gördü. Kabinede Bahriye Nazırlığı görevinde bulunan Rauf, İzzet Paşa'ya destek verdi. Rauf, padişahla yaptığı bir görüşmede ona Bulgaristan Kralı Ferdinand gibi bölge ülkelerinin başındaki yöneticilerden bazılarının başına gelen talihsizlikleri hatırlattı. Sahip olduğu kişisel güce güvenen padişah ona şu karşılığı verdi: "Beyefendi, bizim millet koyun sürüsü gibidir," dedi. "Başında bir çoban ister. İşte o çoban da benim." Parantez Kinross 1965 sayfa 159. Ertesi gün Rauf padişahla yaptığı görüşmeyi heyet-i vükelaya aktardı. Sağlığı giderek bozulan İzzet Paşa padişahla çalışmayı sürdürme niyetinde değildi. Padişahın kanunu esasiye aykırı davranışlarını protesto ederek heyet-i vükela ile birlikte istifa etmeye karar vermişti. Heyet-i vükelanın bunu kabul etmekten başka bir seçeneği yoktu. İzzet Paşa'nın istifası Mustafa Kemal için ağır bir darbe oldu. Devlet politikalarına yönelik ısrarlı ve iğneleyici eleştirileri yüzünden sadrazam tarafından İstanbul'a geri dönmesi emredilmişti. Fakat İzzet Paşa, "Bugünlerde İstanbul'da bulunmanızda fayda görüyorum, size ihtiyacım var." Parantez, Aydemir 1969 1. cilt sayfa 334 diyerek çağrısını yumuşatmıştı. Bu tür bir davetin sürekli otorite sahibi bir kişiyle ilişki peşinde koşmuş birinde heyecanlı fanteziler yaratmaması beklenmezdi. Oysa şimdi İstanbul'a vardığı gün sadrazam artık sadrazam değildi. Tüm ayağını kapının eşiğinden içeri atmak üzereyken bir kez daha kapı yüzüne çarpılmıştı. Talihindeki bu tersine dönüş Mustafa Kemal'in moralini bozdu, ancak her şeye karşın durumu düzeltmek için çaba göstermeye karar verdi. Rauf'la beraber hasta olan eski sadrazamı görmeye gitti. Tevfik Paşa başkanlığındaki kabinenin güven oyu almasının önüne geçmeyi, daha milliyetçi bir niteliğe sahip yeni bir kabinenin kurulmasıyla ilgili olarak İzzet Paşa ile konuşmayı planlamışlardı. Daha önce ordunun siyasete karışmasına karşı çıkmış olan Mustafa Kemal, şimdi kendisini üstlendiği ilk önemli siyasi role vermişti. Fethi ve İzzet Paşa'yı kendi planına uygun hareket etmeleri konusunda ikna etti. Bir sonraki adım, Meclis-i Mebusan üyeleri arasında bir lobi faaliyetine girişerek onların Tevfik Paşa tarafından kurulan kabineye güven oyu vermemelerini sağlamaktı. Sivil elbiselerini giyen Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan binasına gitti. Daha önceden tanıdığı pek çok mebusla görüştü, onların tanıştırdığı diğer mebuslarla konuştu. Mebusların hepsi Mustafa Kemal'in düşüncelerini dinlemek için sabırsızlanıyorlardı ve onun meclisteki varlığı heyecan yarattı. Mustafa Kemal, heyet-i vükelanın güven oyu almaması durumunda padişahın meclisi dağıtacağından korkanlara karşılık onlara onların kaygısını paylaştığını söyledi. Fakat bundan sonra Tevfik Paşa'nın yeni kabinesinin yapacağı ilk işin parlamentoyu dağıtmak olacağını söyledi. Onlara zaman kazanılması için İzzet Paşa başkanlığında yeni bir kabinenin kurulması fikrini önerdi. Kendisinden çok emin olan Mustafa Kemal, meclis toplantı salonlarından birinde toplanmış kalabalık bir mebus grubuna kendi düşüncelerini aktardı. Bunların pek çoğu Mustafa Kemal'e önerileri doğrultusunda oy kullanacaklarını bildirdiler. Daha sonra Tevfik Paşa'nın kabinesinin güven oyu oylamasına geçildi. Gelişmeleri meclisteki ziyaretçi localarının birinden izleyen Mustafa Kemal, ilgi odağındaki kişi olmanın heyecanıyla doluydu ve zaferden çok emindi. Mebusların kendisine söylemiş olduklarının aksine Tevfik Paşa'nın kabinesine açık farkla güven oyu vermeleriyle birlikte Mustafa Kemal'in iyimserliği yerini derin bir can sıkıntısına bıraktı. Daha sonraları bu olayla ilgili olarak şunları söyleyecekti. "Ne yalan söyleyeyim, şaştım. Benim teklifimi kabul ettiklerini söyleyen mebus sayısı küçümsenecek gibi değildi. Hem bunlar arasında sözlerinin ve mevkilerinin çok nafiz olduğu sanısını verenler vardı. Fakat ne var ki meclis, duygularının bir an içinde bin renk olabileceğinden habersiz ve uzak kalan benim gibi bir askerin o andaki şaşkınlığına da taaccüp edilemez." Parantez, Bayur 1963 sayfa 233, Aydemir 1969 1. cilt sayfa 336. Mustafa Kemal bu yenilginin hemen ardından meclis binasından ayrıldı, oteline döndü ve bir an bile tereddüde düşmeden mabeyni arayıp padişahla görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi. Sahip bulunduğu görkemli benlik padişahın kendisini hemen görmek isteyeceğine inanmasını teşvik ediyordu. Padişah onu hemen kabul edecekti çünkü haklı bir konumda bulunuyordu ve işlerin bir düzene konması zorunluydu. Söylemek gereksiz ki umduğunun aksine padişah Mustafa Kemal'i hemen çağırmadı ve onu gelecek cuma selamlığına kadar bekletti. Burada padişahın etkin bir rol oynama yeteneğinden yoksun bulunduğunun farkında olmasına rağmen neden Mustafa Kemal'i bir kez daha 6. Mehmet'e başvurma yoluna gittiği merak konusudur. 6. Mehmet tıpkı bir çocuğun bir tek babası olması gibi iyi veya kötü Osmanlıların yegane padişahıydı. Görünüşe bakılırsa Mustafa Kemal kendisinde yenilgiye uğramış ulusuna liderlik edecek, demokratik parlamentoyu koruyacak ve her şeyden önce kendisine ulusunu yeniden düzlüğe çıkarma fırsatını verecek gücü yaratma çabasındaydı. Padişah II. Abdülhamit günlerinde Jön Türkler onu parlamentoyu yeniden açmaya zorlamazdan önce Mustafa Kemal diğer pek çok insan gibi padişahın iktidarına muhalefet yöntemleri üzerinde kafa yormuş, buna ilişkin düşler kurmuş ve hatta kendince planlar yapmıştı. Bir keresinde Selanik'teki pembe evde annesini ziyarete gittiği bir gün Mustafa Kemal 2. Abdülhamid'i tahttan indirme planlarından söz etmişti. Evdeki hizmetçi kız bu tartışmayı işitmiş ve duyduklarını Mustafa Kemal'in annesine aktarmıştı. Annesi bundan büyük bir tedirginlik duymuştu. Sonraki yıllarda Mustafa Kemal annesinin kendisini bu konuda uyardığını hatırlar. Zübeyde oğluna padişahın yedi evliya kuvvetinde heyyula olduğunu, böylesine güçlü bir kişiye karşı gelmenin aptallık olacağını söylemişti. Dipnot 64. Bakınız Mustafa Kemal'le yapılan röportaj Saydam ve Atay 1926. Ayrıca bakınız Baydar 1967 sayfa 104. Söz konusu röportajda Mustafa Kemal annesine ülkeyi kötü padişahların elinden kurtarma gayretlerini sürdüreceğini söylediğini belirtir. Annesi onu uyararak sonuçta önemli olan şeyin başarıya erişmek olduğunu hatırlatmıştır. Çocukluğunun önemli kişileri tarafından kendisine kudretli bir yönetici hakkında böyle bir algı verilmiş olan Mustafa Kemal'in ilk siyasal tasarımının başarısızlığa uğramasından duyduğu düş kırıklığı içinde yüzünü yeniden belki de yedi evliya kuvvetinde heyyula olan yegane kişi 6. Mehmet'e çevirmesi anlaşılır bir durumdur. Bekleneceği gibi Mustafa Kemal'in 6. Mehmet'le yaptığı görüşme düş kırıklığı ile sonuçlandı. Padişah kendi tahtına karşı girişilmesi muhtemelen askeri komplolar hakkında Mustafa Kemal'in bazı bilgilere sahip olabileceğini düşünüyordu ve yegane kaygısı bu konuda onun ağzını aramaktı. Mustafa Kemal'den kulağına bir komplo haberi gelmesi durumunda bundan kendisini haberdar edeceğine dair söz vermesini istedi. Huzura kabul bir saat kadar sürdü ve Mustafa Kemal'in padişaha güvenilemeyeceği sonucuna varmasını sağlamaktan başka bir işe yaramadı. Bundan birkaç gün kadar sonra parlamentoyu dağıtan padişah, böylece yalnızca kendi tahtını kurtarma derdinde olduğunu kanıtlamış oldu. Mustafa Kemal, Fethi'nin çıkardığı Minber adlı gazetenin sayfalarında parlamentonun dağıtılmasını çok ağır bir dille eleştirdi. Parlamentonun yokluğunda padişahın anlaşma devletleriyle nihai barış koşullarını müzakere ederken kendisini tamamen özgür hissedeceğini biliyordu. Padişaha karşı aktif bir muhalefet sergileme ile parlamentonun dağıtılmasını suskunlukla karşılama gibi iki seçenekle yüz yüze kalan mebuslar bunlardan ikincisini seçtiler. Mustafa Kemal'in kendi öz imgesine yönelik bir darbe olarak yaşadığı şey gerçekte onun hayrına olan bir durumdu. Padişah bir parlamento olmamasına karşın işlevini sürdüren atanmış bir heyet-i vükela ile birlikte çalışmaya devam etti. Eğer Mustafa Kemal o kabineye harbiye nazırı olarak atanmış olsaydı, anlaşma devletleri onunla resmi olarak çalışmak zorunda olacaklardı. Sonradan görüldüğü üzere anlaşma devletleri bir süre sonra önde gelen devlet adamlarını Malta'ya gönderip burada göz hapsine aldılar. Şayet Mustafa Kemal hükümette görev almış olsaydı, o da bunların arasında olacaktı. Gayri resmi bir kişi olarak Mustafa Kemal'in zararsız olduğu düşünüldü ve böylece dikkate değer bir hareket serbestliğine sahip oldu. Parlamentonun dağıtılmasıyla birlikte İstanbul büyük bir karışıklık içine sürüklendi. Mustafa Kemal 1918 yılı Kasım ayının ortalarından bir sonraki yılın Mayıs ayına kadar İstanbul'da kaldı. İstanbul gerçekte işgal altında bir şehir durumundaydı. İstanbul'un Avrupa yakasındaki semtlerde sokaklar İngiliz, Fransız, İtalyan askerleriyle doluydu. Başı bozuk ve sarhoş askerler yerel halka eziyet ediyorlardı. Şehrin gayrimüslim zenginlerin yoğun olduğu semtleri yalnızca yabancı subaylar için değil, ayrıca sahip oldukları yüksek yaşam standardını yitirmemek uğruna her tavizi vermeye hazır Türkler için de bir cazibe merkezi durumundaydı. O sıralar genç bir Türk romancısı olan Yakup Kadri, parantez Kara Osmanoğlu, şehrin genel havasını, İstanbul'un yaşadığı yozlaşmayı, öfkeli Tanrı tarafından yıkıma uğratılan kutsal şehirlerle karşılaştırdığı Sodom ve Gomorre adlı romanında anlatır. Parantez Kara Osmanoğlu 1966. Şehrin Müslüman mahallelerinde yaşam koşulları çok kötüydü. Evlerine dönen askerlerin üstü başı perişan haldeydi. Açlık giderek yayılıyordu. Kadınlar kaygı içinde kocalarının ve oğullarının cepheden dönüşünü bekliyorlardı. Oysa bunların pek çoğu savaşta ölmüşlerdi ve asla geri dönmeyeceklerdi. Kadınların ardı arkası kesilmeyen ağıtlarında ifadesini bulan yoğun bir keder yaşanıyordu. Aslında İstanbul iki farklı şehirden oluşuyordu. Müslümanların yaşadığı şehir ve Avrupalılaşmış şehir. İşine serbestçe gidip gelebilen Mustafa Kemal hala Pera Palace Oteli'nde kalıyordu. Annesi ve kız kardeşi Beşiktaş semtindeki evde yaşamaya devam ediyorlardı. Sık sık Pera Palace Oteli'ne gelen yabancı subaylarla iç içe yaşamak zorunda kalmış olmak Mustafa Kemal'i özellikle yaralamış olmalı. Kendi sosyal çevresinde sanki itibar yitirmiş biri durumundaydı ve hemen her gün onun artık düşük statüde biri olduğunu hatırlatan bir olay yaşanıyordu. Belki de sonradan uydurulmuş bir öykü bugüne kadar gelir. General Harrington'un da aralarında bulunduğu bir grup İngiliz subayı Pera Palace Oteli'nin salonunda otururlarken oradaki Türk subayının kim olduğunu sordular. Onun Gelibolu'nun ünlü kahramanı Mustafa Kemal olduğunu öğrendiklerinde birisini yollayıp onu kendi masalarına davet ettiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in şu karşılığı verdiği söylenir. Burada ev sahibi olan biziz, kendileri misafirdirler. Onların bu masaya gelmeleri gerekir. Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 347. Kendisine değerli bir kişi olduğu duygusunu verecek bir insanın ihtiyacı içinde olan Mustafa Kemal yeniden Corinne'le sık sık bir araya gelmeye başladı. Anlaşma devletlerinin Türkiye'nin egemenliğini yok etme hazırlığında oldukları daha iyi anlaşılmaya başlandığında Mustafa Kemal tedrici olarak geleceğe yönelik bazı planlar yapmaya başladı. Bu planları geliştirdiği yer Corinne'in eviydi. Beşiktaş'taki evde annesini ve kız kardeşini ziyarete gittiği bir akşam katlanılması güç bir aşağılamaya maruz kaldı. İtalyan bir askeri devriye grubu evi aramak için zorla içeri girdi. Mustafa Kemal öfkeden deliye döndü. Onlara bir general olduğunu, eve girip arama yapmaya hakları olmadığını bildirdi. Devriyelerin kendisine aldırmadıklarını görünce hızla komşu bir eve gitti ve İtalyan komutanlığına telefon etti. Bundan sonra devriye grubunun başı olan askere gelip telefonda komutanıyla konuşmasını rica etmek zorunda kaldı. Savaş meydanında ordularını başarıyla yönetmiş ve ismi Gelibolu kahramanı olarak anılır olmuş bir subay, annesinin evini rahat bırakmaları için bir İtalyan devriyesinin başıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. İtalyanlar evden ayrılırken Zübeyde baygın haldeydi ve kız kardeşi Makbule sinir krizi geçiriyordu. Bundan birkaç gün kadar sonra başlarında bir teğmen bulunan bir İngiliz asker grubu eve gelip arama yaptıklarında iki kadın aynı durumu bir kez daha yaşadılar. Askerler kayda değer bir şey bulamayıp evden ayrıldılar. O ikinci arama sırasında Mustafa Kemal orada değildi. O sıralar aileyle birlikte Beşiktaş'taki evde yaşayan Zübeyde'nin evlatlığı Abdurrahim Tuncak, evin yabancı askerler tarafından arandığı günlerde 8 yaşındaydı. Doktor Volkan ile yaptığı görüşmede söz konusu iki olayı tam olarak hatırlayamadığını, fakat evde yaşanan korku dolu atmosferi gayet iyi hatırladığını söylemiştir. Parantez Tuncak 1974. Ayrıca Abdurrahim Tuncak bir keresinde ailenin siyasi suç teşkil eden bir şeyler aramak üzere İngilizlerin eve baskısına geleceklerini haber aldığını hatırlıyor. Anlattığına göre önceden haber alınan bu baskını boşa çıkarmak için evde çok sıkı tedbirler alınmıştı. Mustafa Kemal'e ait pek çok silah gizlenmişti. Bu silahların bir kısmı hatıra olarak saklanan silahlardı. Bir kısmı ise Mustafa Kemal'e hediye olarak verilmişti. Eğer söz konusu silahlar ele geçmiş olsaydı İngilizler Mustafa Kemal ve ailesine suç isnat edebilmek için ihtiyaç duydukları kanıta ulaşmış olacaklardı. Zübeyde'nin evi taştan örülmüştü ve evin yine taş döşeli bir bahçesi vardı. Bahçenin sokak kapısından girildikten sonra sağda kalan tarafında zemini tahta kaplı bir oda vardı. Silahlar bu tahta döşemelerin altındaki boşluğa saklandı. Küçük Abdurrahim bu boşluğa girebilecek kadar küçüktü. Silahları oraya o yerleştirmişti. Tahta döşemelerin tekrar yerlerine çakılmasıyla yetinilmemiş, fakat ayrıca oraya bir öküz ve bir miktar saman konulmuştu. Böylece odanın öteden beri ahır olarak kullanılıyormuş gibi bir görüntü vermesi sağlanmıştı. Zübeyde ile Makbule, İngilizlerin kendilerine karşı kullanabileceklerinden kuşkulandıkları bazı gazeteleri de yakmışlardı. Bir diğer arama Corey'nin evinde yapıldı. Bu arama muhtemelen Mustafa Kemal'in Anadolu'da bağımsızlık savaşını başlatmak üzere İstanbul'dan ayrılmasından sonra yaşandı. Arama sırasında anlaşma devletlerinin bir devriyesi Corey'nden Mustafa Kemal'in duvarda asılı resmini indirmesini istedi. Corey bu isteği geri çevirdi. Gelenler Corey'ne bunu zorla yaptırmaya yeltenmediler. Bunun yerine Mustafa Kemal'le görüşmemesi yolunda uyarıda bulundular. Bir süre sonra Corey İtalya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Fakat kız kardeşi Edith İstanbul'da yaşamayı sürdürdü. Bundan sonra Corey Mustafa Kemal'i bir daha hiç görmedi. Bununla birlikte aralarında bir iletişimin olduğu sanılıyor. Corey Türkiye'ye 1941'de Mustafa Kemal'in ölümünden sonra döndü. Dipnot 65. Türk hükümeti artık Türkiye'de çok önemli bir kişilik durumuna gelmiş olan Atatürk'ün eski bir ilişkisinin kamuoyunca bilinmesini hoş olmayacağı düşüncesiyle Corey'ne Atatürk hayatta olduğu sürece Türkiye'ye dönmemesi konusunda telkinde bulunmuş olabilir. Dahası Mustafa Kemal Corey'le ilişki içinde bulunduğu yıllarda Corey'ni ülküleştirmiş bir imge olarak görüyor. Bu şekilde ülküleştirilmiş bir kişinin sevgi ve hayranlığını kazanmış oluyor. Böylece kendi öz değerini (parantez self-worth) yükseltme olanağı buluyordu. Atatürk durumuna geldikten sonra ise söz konusu ülküleştirme edinme kendi üzerine yöneldi. Etrafında Corey gibi birinin varlığına gereksinimi yoktu artık. Anlaşma devletlerinin subayları ile Pera Palas Oteli'nde karşılaşmalar Mustafa Kemal için onur kırıcı bir deneyim olmakla birlikte bu durum ona bir tür haz da veriyordu. Batılılar tarafından batılı biri olarak kabul edilmek onun hoşuna gidiyordu ve en azından fantezilerinde kendisi onlardan daha üstün görüyordu. Daha önce değindiğimiz General Harrington olayı Mustafa Kemal'in kişiliğinin bu yanına doğrulayan bir olaydır. Pera Palas Oteli'ndeki yaşam bir hayli masraflıydı. Mustafa Kemal otel parasını ödemekte zorlanmaya başlayınca bir tanıdığının Beyoğlu'ndaki evinde kendisi ve karısıyla birlikte kalması yolundaki önerisini kabul etti. Bu arkadaşları Mustafa Kemal'in daha önce Şam'da tanışmış olduğu Salih Fansa ile Salih'in karısı Selma idi. Mustafa Kemal onlarla birlikte kalırken Selma Fansa, Mustafa Kemal ile Padişah 6. Mehmet'in kızı Sabiha Sultan arasındaki muhtemel bir evliliğin arabulucusu oldu. Anlaşılabildiği kadarıyla bir gün sarayın özel bir kuryesi Selma Fansa'nın yanına geldi ve ona 6. Mehmet'in Mustafa Kemal'in damadı olarak saraya dahil olması istediğini haberini iletti. Böyle bir evlilik Mustafa Kemal'i 1914'te bir Osmanlı prensesiyle evlenmiş olan Enver Paşa ile aynı statüye yükseltirdi. Mustafa Kemal İmparatorluk Sarayı'nın kadınları arasında güzel kadınların erkeği olarak ün salmıştı ve sarayda kendisinden sık sık Sarı Gül takma adıyla söz ediliyordu. Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 348-49. Bu tür meseleler dikkat ve nezaket gerektiriyordu. Karşılıklı görüşmelerde arzulanan sonuca ulaşılmaması durumunda saray mahcup duruma düşmek istemezdi. Selma Fansa durumu Mustafa Kemal'i aştı. Söylenenleri işiten Mustafa Kemal'in annesi bunu büyük bir sevinçle ve heyecanla karşıladı. Oğlunun önünde saraya damat gitmek gibi önemli bir şans uzanıyordu. Fakat Mustafa Kemal annesinin bu heyecanını sarayda yaşama arzusunun bir ifadesi olarak gördü ve nazarı itibara almadı. Öte yandan olaya sıcak bakar görünmüyordu. Gelişmeyi padişahın kendisini saray efradıyla işbirliği içine çekme isteği olarak gören Mustafa Kemal, kendisine saraya gelmesi için yapılan bir daveti reddetti ve prensesi ancak kendi evinde görebileceğini söyledi. Böyle bir önerinin uygunsuzluğu karşısında şaşkına dönen saray elçisi, Mustafa Kemal'i fikrini değiştirmesi için ikna etmeye çabaladı. Fakat saray memurunun uğraşları sonuçsuz kaldı ve böylece mesele bir yere varamadan kapanmış oldu. Bundan kısa bir süre sonra Fansa çiftiyle birlikte yaşamaktan mutlu olmasına karşın Mustafa Kemal kendi başına yaşamaya karar verdi. Onların da yardımıyla Şişli semtinde bir ev buldu. Söz konusu ev bugün hala Şişli'nin ana caddesi üzerindedir. Atatürk Müzesi olarak kullanılan bu evin eski İtalyan karargahının karşısında bulunması ise yeterince ironik bir durumdur. Mustafa Kemal bu eve yerleştikten sonra ailesini de yanına aldı. Orta katı kendisi kullanıyordu. Annesi ve kız kardeşi üst kata yerleşmişlerdi. Çatı katı ise yaverine ayrılmıştı. Bu evde Mustafa Kemal yakın arkadaşları ve yoldaşlarıyla toplanıyor, onların ülkenin geleceği üzerinde tartışıyordu. Hala ulusun sorunlarını çözmenin bir yolu olarak Harbiye Nazırı olmayı düşünüyordu. Ziyaretçilerinden biri de askeri okul yıllarında arkadaş olduğu, padişaha karşı siyasal faaliyetleri dolayısıyla kendisiyle beraber Suriye'ye sürgüne yollanan eski arkadaşı Ali Fuat idi. O sıralar Ali Fuat Anadolu'daydı ve oradaki durumu yakından biliyordu. Ali Fuat Paşa Şubat 1919'da İstanbul'a geldi ve Mustafa Kemal'le birçok kez buluştu. Bir süre sonra bir grup insanla birlikte Rauf da bu görüşmelere katılır oldu. Temel müzakere konusu ülkenin içinde bulunduğu genel durumdu. Yavaş yavaş Türkiye'nin düşmanlarına karşı bir bağımsızlık savaşının planı somut olarak ortaya çıkıyordu. Plan, işgal altındaki İstanbul yerine Anadolu'da hükümetin yerleşeceği yeni bir merkezin belirlenmesini de içeriyordu. Anadolu'da yeni bir ulusal kurtuluş hareketi fikri esas olarak Mustafa Kemal ve Ali Fuat'a aitti. Dipnot 66. Cebesoy 1953 1. cilt sayfa 37. Cebesoy daha sonraları Şevket Süreyya Aydemir'e 27 Nisan 1960 tarihli bir mektup göndermiştir. Ve mektubunda ulusal mücadelenin ilk stratejisini Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinde Mustafa Kemal'le yaptıkları görüşmeler sırasında kendisinin planladığını ifade etmiştir. Ayrıca bu planın ayrıntıları konusunda başlangıçta diğerlerine pek bir şey söylememiş olduklarını ileri sürmüştür. Bakınız Aydemir 1969 1. cilt sayfa 363. 1919 Şubat'ında Ali Fuat Anadolu'ya geri döndü. Rauf donanmadan hemen hemen bu zamanlarda istifa etti ve Mustafa Kemal'in en yakın işbirlikçisi olarak İstanbul'da kaldı. Mustafa Kemal önemli bir şeyler örgütlemekte olduğu izlenimini vermekten kaçınmak için Şişli'deki evine Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni planlayanların dışında pek çok kişiyi çağırmayı sürdürdü. Türk Bağımsızlık Savaşı'nda önemli bir rol oynayacak kişilerin pek çoğu o günlerde İstanbul'daydı. Bir süre Harbiye Nezareti Müsteşarı olarak görev yapmış olan İsmet de bunlar arasındaydı. Padişah eski İttihat ve Terakki Cemiyeti ile geçmişte bağ olan herkesten kurtulmak istediği için bu insanların hepsi az çok tehlike içinde bulunuyorlardı. İttihat ve Terakki'yi açıktan açığa eleştirmiş olması Mustafa Kemal'in padişahın adamlarının elinde eziyet çekmesini önledi. Fakat Mustafa Kemal anlaşma devletlerinden gelen baskı karşısında savunmasızdı. Türkiye'nin gelecekteki konumunun ne olacağı konusunda anlaşma devletlerinin bakış açıları en azından karmaşıktı. Savaş sırasında yapılmış gizli anlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını ve bu parçaların savaş ganimeti olarak anlaşma devletleri arasında paylaşılmasını öngörüyordu. Parantez, bakınız Anderson 1966, özellikle 11. bölüm. Rus devrimi katılımcı devletlerden birine devre dışı bırakmıştı. Diğerleri ise kendi paylarına düştüğüne inandıkları ganimeti elde etme kaygısındaydılar. İstanbul'daki İtalyan elçisi Kont Sfroza, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş galibi devletler arasında nasıl paylaşacağı konusunda bir anlaşma olmasına karşın, bu konuda çeşitli güçlüklerle karşılaşılacağını düşünüyordu. Özellikle de Lloyd George'un Yunanlılara verdiği destek nedeniyle. Bu yüzden padişaha karşı milliyetçi motifler taşıyan muhalefetle bir ilişki geliştirme arayışına girdi. Faaliyetlerini aracılar vasıtasıyla yürüten Kont Sfroza, Mustafa Kemal ile bir görüşme ayarladı. Parantez, Kinross 1965, sayfa 167. Bu görüşme sırasında Kont, Mustafa Kemal'e İtalyan elçiliğinin yardımına güvenebileceğini söyledi. Bu güvence Mustafa Kemal için özellikle önemliydi. Çünkü padişah hükümeti olabildiğince çok sayıda muhalifini tutuklama çabasındaydı ve İngilizler bu konuda padişaha yardımcı oluyorlardı. Mustafa Kemal İtalyan hükümetinin koruması altında olduğu görüntüsü vererek tutuklanmaktan kurtulabilirdi. Mustafa Kemal'in İtalyan himayesine umduğundan önce ihtiyacı oldu. Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı günlerde İngilizler ve Türkler arasında açıkça gözlenen dostane ve nazik hava hızla dağıldı. Anlaşmayı Rauf'la imzalamış olan Amiral Calthorpe, şimdi anlaşma devletlerinin propagandasında milyonlarca Hristiyan'ın katili gibi görünen Türklerle her türlü sosyal ilişkiyi yasakladı. Parantez, Aydemir 1969 1. cilt sayfa 371. İmparatorluk içindeki Hristiyanlara sahip çıkma çabası içindeki Hristiyan misyonerlere karşılıkları nedeniyle karışıklıkları nedeniyle dolu olan yetimhanelerin sorumluluğu verildi. Bunlar aksi kanıtlanmadıkça öksüzler yurdunun korunması altındaki her çocuğun bir Hristiyan olduğunu ilan ettiler. Hristiyan çocukları arama işi yetimhane duvarlarının dışına taştı. Böyle bir atmosfer içinde bir Ermeni beraberinde İtalyan bir asker olduğu halde Mustafa Kemal'in Şişli'deki evine gitti ve onun evinde bir Ermeni çocuğunu saklamakla suçladı. O an Mustafa Kemal Rauf ile birlikte toplantı halindeydi ve durumun siyasal bir tartışma yapmak, anlaşılması onlar için tehlikeli olabilirdi. Mustafa Kemal askere isterse İtalyan elçisiyle temasa geçebileceklerini söyledi ve mesele kapandı. Fakat kritik zamanların yaşandığı ve her an her şeyin olabileceği çok açıktı. Parantez, aranan çocuğun Abdurrahim olup olmadığı bilinmiyor. İmparatorluğun diğer bölgelerinden İstanbul'a gelen haberler de aynı ölçüde moral bozucuydu. Arap topraklarına İngiliz ve Fransızlar el koymuşlardı. Ermeni çeteleri Anadolu'nun doğusuna ele geçiriyorlardı. Anlaşma devletleri 1919 yılının Ocak ayında Paris'te yapılan barış konferansında tarafların birbiriyle çatışma içindeki hak iddialarını uzlaştırma konusunda çeşitli zorluklar yaşarlarken Yunanlılar ve İtalyanlar 1919 yılı baharında Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyıları üzerindeki hak iddiasında bulundular. Savaş sırasında anlaşma devletleri arasında çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Bunlar belli devletleri savaşa katılmaya teşvik ediyor, belli bazılarını savaş dışında tutmayı amaçlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu anlaşma devletlerinin bencil arzularını tatmin etmek için parçalara ayrıldı. Rusya, İngiltere ve Fransa Mart 1915'te muhtemel savaş ganimetleri üzerine kendi aralarında müzakerelerde bulunmuşlardı. Sonraki ay bu üç devlet bu kez İtalya ile bir anlaşma yapmış, desteğini kazanabilmek için bu ülkeye önemli tavizler vermişlerdi. Dipnot 67. Rusya, İngiltere ve Fransa 18 Mart 1915'te belli düzenlemelerde anlaşmaya varmışlardı. İstanbul şehri, İstanbul Boğazı'nın batı kıyıları, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Midye-Enez hattına kadar Güney Trakya, Sakarya Nehri ile İzmit Körfezi arasında kalan alanın sonradan saptanacak bir kısmı, Marmara Denizi'ndeki adalar, İmroz ve Bozcaada Rusya'ya kalacaktı. Parantez, bakınız Cox 1918 sayfa 19. Buna karşılık İstanbul Anlaşma Devletleri için serbest bir liman olacak, ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebileceklerdi. Ayrıca Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'nin Asya'da kalan toprakları üzerinde özel haklarını tanımaya kabul ediyordu. Gizli anlaşmalarla ilgili olarak ayrıca bakınız Cummings 1938 İtalya 26 Nisan 1915 tarihli anlaşmayla stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan ve İtalyanların daha önce 1912'de işgal etmiş oldukları 12 ada üzerinde tam bir egemenlik hakkı kazanıyordu. Sultanın Libya üzerindeki bütün hakları Lozan Anlaşması (parantez 1912) ile İtalya'ya devredildi. Ayrıca Anadolu'nun paylaşılması halinde Akdeniz'in adaya bitişik olan kısmından İtalya'nın adil bir pay alması karara bağlanmıştı. Bu bölge daha sonra kesin bir biçimde saptanacaktı. Anlaşmanın diğer maddeleri üzerinde anlaşmaya varılmış toprakların İtalya'nın mülkiyetine ne zaman geçeceği ile ilgili bir zaman cetvelini içeriyordu. Bakınız Cox 1918 sayfa 27-42. İtalya 20 Ağustos 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş ilan ederek bu anlaşmalardan yararlanma hakkı kazandı. 16 Mayıs 1916'da Rusya, Fransa ve İngiltere arasında Sykes-Picot Anlaşması olarak bilinen geniş kapsamlı bir anlaşma yapıldı. Buna göre Rusya Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis şehirlerini, ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde bakır, tuz ve gümüş bakımından hayli zengin yataklara sahip 90 bin kilometre karelik bir toprak parçasını alacaktı. Fransa Adana'nın kıyı şeridini, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünü alacaktı. İngiltere ise Bağdat da dahil olmak üzere Güney Mezopotamya (parantez Irak)'ın tamamına el koyacaktı. İngilizler Filistin'de Hayfa ve Akra liman şehirlerini de alacaklardı. İngiliz ve Fransız toprakları arasında bir ya da birkaç Arap devleti kurulacak ve bu bölge Fransız ve İngiliz nüfus bölgelerine ayrılacaktı. Bu anlaşmalar pek gizli kalmadı. İtalya, Sykes-Picot anlaşmasının varlığından haberdar olduğunda, İtalya'nın Anadolu'da sahip olacağı toprakları tam olarak saptayacak yeni bir anlaşmanın yapılması zorunluluğu doğdu. İzmir şehri ve Konya şehrinin büyük bir bölümünün İtalya'ya bırakılması kararlaştırıldı. 17 Nisan 1917'de imzalanan bu anlaşmanın Rusların da onayını alacağı umuluyordu. Ancak devrim bunu önledi. Siyonistlere ana vatan vaadi, bununla çelişkili olmak üzere Mekke şerifine verilen vaatler gibi başkaca düzenlemeler de vardı. Fakat sözü edilen bu anlaşmalar Avrupa'nın hasta adamının ölümünü ilan eden esas anlaşmalardı. İmparatorluk topraklarında yaşayan yerli halklar arasında milliyetçilik duyguları giderek güçleniyordu ve yapılan gizli anlaşmaların bu halkların özlemleriyle çelişki içinde kaldığı, anlaşma devletlerinin ganimeti paylaşma konusunda kendi aralarında uzlaşmazlığın eşiğine gelmiş olduğu Paris'te açıkça ortaya çıktı. İngiltere, Sykes-Picot anlaşmasının hükümlerinin gözden geçirilip yenilenmesi talebinde bulundu. Fakat Fransa bu talebi reddetti. Her iki ülkede yapılan gizli anlaşmalarda kendilerine bırakılan bölgelerin çoğuna girmiş bulunuyordu. Savaşa geç bir tarihte anlaşma devletlerinin yanında girmiş olan Yunanistan, şimdi Anadolu'da kendisine sağlam bir zemin bulmak istiyor, eski Bizans toprakları üzerinde Yunan nüfusunu yeniden tesis etmeyi arzuluyordu. Dipnot 68. Yunanistan tarafsız kalmaya çalışmıştı fakat krala karşı Venizelos liderliğindeki iç muhalefet, anlaşma devletlerinin müdahalesine yol açtı. Kral Konstantin Haziran 1917'de tahttan çekildi. Venizelos başbakan oldu ve Yunanistan 2 Temmuz 1917'de anlaşma devletlerinin safında savaşa katıldı. Yunanistan'ın hak iddiaları İtalya'ya verilen sözlerle açıkça çelişiyordu. Ancak Lloyd George Yunanlılara arka çıktı. Anlaşma devletlerinin Paris'te birbirlerine düşmeleriyle birlikte Türkiye'nin geleceğinin Türkler aleyhine başkaları tarafından belirlenmekte olduğu Mustafa Kemal ve arkadaşları için açıkça gözlenir hale geldi. Bir şeyler yapmak gerekiyordu ve işe başlamak için en uygun yer bazı Türk birliklerinin hala mevcut ve silahlı olduğu Anadolu'ydu. Anadolu'da inisiyatifi eline alacak bir liderlik bekleyen birkaç subay vardı ve Ali Fuat da bunlar arasındaydı. Durumu gözden geçiren Mustafa Kemal, İsmet (parantez İnönü)'yü Şişli'deki evine çağırdı. Türkiye haritasını masaya yaydı ve İsmet Bey'e direniş hareketini başlatmak için en uygun yerin neresi olduğu konusundaki önerisini sordu. İsmet Bey Mustafa Kemal'e hali hazırda bir tercihinin olup olmadığını sordu. Mustafa Kemal henüz belli bir yer tespit edemediğini söyledi. Bölgeyi, oradaki ordunun durumunu ve halkı yakından bildiği için İsmet'in öneride bulunmasında ısrar etti. Bu noktada İsmet belli bir yer ismi vermemekte ısrarcıydı. Bu konuda Anadolu'nun sayısız çoklukta olanak sunduğunu söylemekle yetindi. O günlerde Şişli'deki evin bir diğer ziyaretçisi, o sıralar Trakya'dan Doğu Anadolu'da moral bozukluğu içinde bulunan 15. Tümen'e nakledilmiş olan Kazım (parantez Karabekir Paşa)ydı. Dipnot 69. Bir paşa çocuğu olan Kazım Karabekir (parantez 1882-1948) bir subaydı. O sıralar Mustafa Kemal'in bir diğer arkadaşı Fethi Okyar cezaevindeydi. Fethi, Enver, Talat ve Cemal'in 2 Kasım 1918'de ülkeden kaçmasına izin verdiği şeklinde haksız bir suçlamayla Sadrazam Ferit Paşa hükümeti tarafından tutuklanmıştı. (Parantez Kinross 1965 sayfa 168) Kazım, savaşın ilk dönemlerinde Kafkasya cephesinde Mustafa Kemal'le beraber hizmet vermiş bir subaydı. Doğu halkı tarafından sevilen bir komutandı ve güvenebileceği askerlere sahipti. İsmet Bey'den daha az temkinli olan Karabekir, Mustafa Kemal'den varlığı zorunlu hale gelmiş olan liderliği üstlenmesini istedi ve Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesiyle ilgili olarak bir plan tasarladı. Erzurum merkezli bir ulusal hareket kurmayı başardıktan sonra Mustafa Kemal Türkiye'nin batı yakasına geri dönebilir ve ulusal davayı orada örgütleyebilirdi. Harekete geçme anı hızla yaklaşıyordu. 1918 yılı sonunda kendilerini Müslüman olmayan azınlıkların ya da muhtemel bir yabancı işgalinin tehdidi altında hisseden yerel Türk grupları, yarı askeri gruplar şeklinde örgütlenmeye başlamışlardı ve kendilerini müdafaa-i hukuk cemiyetleri olarak adlandırıyorlardı. Böyle bir bayrak altında bir araya gelerek yaşamlarını ve ülkeyi savunabileceklerini umuyorlardı. Anadolu'daki bu ruh hali Mustafa Kemal için eşsiz bir fırsattı. Kendi özlemleriyle gerçek koşullar giderek birbiriyle çakışır hale geliyordu. Anadolu, Mustafa Kemal'in kendi iç dünyasıyla dış dünyayı bir araya getiren mekanizma olabilirdi.